VOA Türkçe ekibinin hazırladığı Seçim 2023 Videocast yayınıyla karşınızdayız. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. İstanbul'dayız. 14 Mayıs 2023 Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürüyor. Bugün seçimin nabzını, havayı, meydanları, liderlerin mesajlarını bizler yeni geldik buraya ama VOA Türkçe İstanbul muhabiri Hilmi Acaloğlu uzunca bir süredir takip ediyor. Zaten takip ettiğin onlarca seçimden sadece benim tek farkı 21 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarda olduğu bir dönemdeyiz. 60,6 milyon seçmen yurt dışı oylarıyla birlikte son derece dinamik, ilk kez oy kullanacak seçmenler var. Hilmi, şununla başlayalım. Bugüne kadar hep anket diyoruz ama anketleri yanıldığı da olabiliyor. Biz bunu Amerika seçimlerinde de gördük aslında. Bu kez yanılacak mı? Çok çeşitli anket sonuçları da geliyor. Ve anketler seçime artık çok kısa bir süre kaldı. Bizim bu kaydı yaptığımız tarih 1 Mayıs 2023 tarihi. Anketler ne diyor? Anketler yanılabilir mi?
Şöyle başlayalım. Şimdi biz buraya aslında 1 Mayıs'tan geliyoruz. 1 Mayıs mitingi vardı Maltepe'de. Ben bir önceki sene de izlemiştim. Zaten Covid'den yeni çıkmıştık. Ve böyle bir coşku yoktu. Böyle bir katılım da yoktu. Yani muhalif seçmende bir inanç var şu anda gördüğüm. Nedir bu inanç? Esasında ilk defa çok uzun süre sonra psikolojik üstünlük muhalefete geçmiş durumda. Yani bugün baktığın zaman muhalefet seçmeni seçimi kazanacağından emin. Bunu nereden anlıyorsun diye soracaksan, mesela geçen hafta ben Balıkesir'e gittim Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingini izleme. Balıkesir aslında uzaktan baktığın zaman Marmara'da Ege'nin içinde olan, çok yakın Ege'ye, işte Ege sahili var. Böyle modern, özgürlükçü, demokrat, muhalif bir kent gibi duruyor. Ama aslında öyle değil. Balıkesir çok uzun zamandır sağın önde olduğu bir kent. Hatta şöyle söyleyeyim. 1950'de, ya yani 46'da işte tartışmalı bir seçim var ama 50'den sonra çok partili hayatta Balıkesir'de hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi öncülleri ardalır seçim kazanamadı. Ya Demokrat Parti, ya Adalet Partisi, ya Doğru Yol Partisi, ya Anavatan, ya Adalet ve Kalkınma Partisi, ya MHP, bu partiler kazandı. Dolayısıyla güçlü bir sağ kent aynı zamanda Balıkesir. Orada insanlarla yaptığım sondajlarda bunu milli görüş tabanında da duydum, ülkücü tabanda da duydum. Artık bu seçim son seçim olacak diyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda oldu seçimi. Tabii şaşırtıcı bir şey bu. Neden diyorum? Çünkü artık anlatacakları bir hikaye kalmadı. Konuştuğum seçmenlerin bir bölümü daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç oy vermediklerini söylüyorlardı. Şimdi ben işte 2002'de iş başına geldi Adalet ve Kalkınma Partisi. Az önce söyledim, ondan beri bütün seçimleri takip ettim. Bu kadar net bir şekilde daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermediğini söyleyen seçmen yoktu. Yani evet, CHP'ye oy vereceği söylenen seçmen vardı ama o zaten geleneksel olarak CHP'ye oy veren seçmendi. Bu seçimde bu bariyer biraz kırılacak gibi gözüküyor. Bugün 1 Mayıs'ta gördüğümüz o coşku da esasında biraz bunun iz düşümü gibiydi.
Peki İlmi, şimdi senin sahada gördüklerini, sana ne anlattığını birazcık değindin aslında ama şimdi muhalefet iktidar partisinden farkı son derece kalabalık bir lider kadrosuyla sahada ve seçmende sence bu karşılık buluyor mu? Yani şimdi aynı anda işte Ankara'da bir lider oluyor, işte İstanbul'da ya da bütün Anadolu'ya yayılabiliyorlar ve iki büyükşehir belediye başkanının seçmende bir yankısı oluyor mu? Nasıl bir etkisi var? Ve bu iktidarın mitingleriyle karşılaştırdığında daha fazla karşılık görüyor mu seçmende sence?
Bence görüyor. Yani bunu şundan anlıyorum ben. Şimdi mesela geçtiğimiz yaz Balıkesir'de Kemal Kılıçdaroğlu bir miting yapmıştı. Zaten o mitingde ilk kez 13. Cumhurbaşkanımız hoş geldiniz pankartı açılmıştı ve aslında o miting Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına adaylığını deklarasyonu gibi bir mitingdi. Çok güçlü bir konuşma yapmıştı. Ama sonrasında Kılıçdaroğlu'nun bazı yerlerde daha güçlü konuşma yapmadığına şahit olduk. Ama ne zaman Ekrem İmamoğlu, ne zaman Mansur Yavaş ikide katıldı ve bunlar iki, yani önce şey gibi, astrolist gibi düşün.
Kalabalığı biraz mobilize edebilme yeteneğinden bahsediliyor iki isminde. Var mı?
Var, o var. Yani bir kere tabii İmamoğlu çok başka bir siyasetçi. Kalabalıkla konuşuyor. Yani onlar da bir pankart görüyor, pankarta laf atıyor, orada bir çocuk görüyor, onunla konuşuyor. Çok interaktif bir siyasetçi ve bu da şunu yapıyor. Kılıçdaroğlu sahneye çıktığında enerji yüksek alıyor. Yüksek aldığı zaman o da yüksekten konuşmaya başlıyor. Yani onun moral desteğini şeyde görüyorsun. İlginç olan başka bir şey daha var. O da şu. Kılıçdaroğlu mesela işte alanda soruyorum ben. Mansur Yavaş için mi geldiniz, Kılıçdaroğlu için mi geldiniz, İmamoğlu için mi gibi geldiniz diye. Herkes çok ağırlıklı bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu dinlemeye geliyor. Yani seçim öncesindeki anketlerde biliyorsun diğer iki lider, iki büyükşehir belediye başkanı çok daha önde gibi duruyordu. Ama adaylık açıklandıktan sonra herkes asıl lideri takip ediyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu kendi ekibini de çok iyi kullanarak, mesela Balıkesir mitinginden örnek vereyim. O gün Ekrem İmamoğlu önce Biga'ya gitti. Çanakkale'nin en büyük ilçesi. Sonra İnegöl'e gitti. Bursa'nın İnegöl ilçesine gitti. Yani birçok alanda konuşmaya başladılar. Çok farklı. Yani iktidar partisinde kampanya Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden gidiyor. O olmadığı zaman kampanya aksıyor. Burada ise öyle değil. Kılıçdaroğlu'nun yetişemediği yerlere Mansur Yavaş koşuyor. Onun gidemediği yere İmamoğlu koşuyor. Dolayısıyla sahada birçok alanda var olmaları bence bana kalırsa Millet İttifakı'na çok ciddi bir avantaj sağlıyor.
Peki Kılıçdaroğlu'nun bir yumuşak bir ton kullandığını da dikkatimizi çeken bir faktör. Bağıran bir ses tonuyla seslenme. Çok da uzun da konuşmadı. Özellikle geride bıraktığımız hafta sonu büyük İzmir mitinginde kısa konuşma yaptı. Şimdi bu noktada 2019 seçimine de bakalım birazcık. Hani orada da çok kendi 2019 2000...
Yerel seçim.
Evet, 2018 evet. Şimdi kendine çok son derece güvenen bir muhalefet vardı. Muharrem İnce adaylığı vardı. Ama öyle olmadı. Kazanamadılar. Burada da öyle mi yani şimdi? Benzer bir sonuç çıkabilir mi? Yani bir güven geldiğini görüyoruz muhalefete. Bundan 2 hafta önce mesela ikinci tura kalır mı? Şimdi kalmayabilir mi? Soruları daha fazla. Kalmama ihtimali var mı? Soruları daha fazla. Benim gözlemlediğim, lütfen ben yanlış da görmüş olabilirim. Beni düzelt Hilmi. Bir sürü soru sordum, farkındayım, biliyorum ama farkı ne bu sefer?
Şimdi Muharrem İnce 2018 kampanyasının ana aktörüydü. Bir kere yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile Muharrem İnce farklı kampanyalar götürüyor gibiydiler. Şimdi orada o ikilik zaten seçim sonrası adam kazandı ve sonunda Muharrem İnce'nin partiden kopmasına kadar yol açan bir sürecin tohumları esasında orada ekildi. Yani bir türlü o şey, o sinerji, o birliktelik bir türlü sağlanamadı. Yani burada parti ince kim onu bilemem. Yani şimdi konuşmak da burada çok faydalı ama bir ikili bir kampanya vardı. Dolayısıyla bu biraz şey yaptı, zarar verdi. İki, yani Muharrem İnce de Erdoğan'ı kutuplaştırmacı diliyle hareket etti. Yani iki tarafta
Benzer söylemler.
kendi ekibini, kendi seçmen kitlesini konsolide etmeye uğraştı. Ve bu konsolidasyon çabası bu şekilde devam edince bu sefer İbre Muharrem İnce'nin yönünden esen İbre bir anda terse döndü. Yani burada mesela İstanbul mitingi çok görkemli oldu, İzmir mitingi çok görkemli oldu. Sosyal medyada bunun çok büyük tezahüratı yapıldı. İşte yendik, bitti bu iş filan yapıldı. Ama sonuç oraya doğru gitmedi. Çünkü yani orada işte muhafazakar seçmenle yenilikçi, demokrat seçmen arasında bir uçurum iyice açılmış oldu ve orada Erdoğan'a uzak olan seçmen de buraya dönmeye gönül razı olmadı. Bu seferse şöyle bir fark var. Az önce söylediğim mesela ben Balıkesir'de İsmail Ağa cemaatine mensup olduğunu söyleyen bir kişiyle konuştum. 40 yıldır Avrupa'da milli görüşü çalıştığını söyleyen bir başka kişiyle konuştum. Ve bunlar Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz diyorlar. Çünkü sahnede Karamollaoğlu'nu görüyorlar. Yani Milli Görüş'ün lideri Karamollaoğlu ve biz buradayız. Dedim ki yani hani CHP muhalefet tarafından işte PKK deniyor, HDP deniyor falan bu rahatsız etmiyor mu dedi. Bu seçim o seçim değil. Üstelik dedi bir tanesi Erbakan Hoca da Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yaptı. Koalisyon kurdu. Biz 74'te bunu gördük. Üstelik Kıbrıs fethedildi. Ve dolayısıyla kötü bir şey olmadı bu dedi. Şimdi bunların hatırlanıyor olması buradaki mahalleler arasındaki farklılığın suni bir farklılık olduğu bu sefer ortaya koyuyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun bence en büyük mahareti bu. Son 30 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrat seçmenin, cumhuriyetçi seçmenin karşısında konumlanan yapıyla artık bir arada bir işbirliği köprüsü kurdu. O sahnede Davutoğlu'nu görüyor. O sahnede Babacan'ı görüyor. O sahnede Gültekin Uysal'ı görüyor. Gültekin Uysal Demokrat Parti'nin lideri. Yani bugün baktığın zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi geçmişi olarak, kendi atası olarak tarif ettiği partinin şimdiki başkanı, o parti tartışılır ama o ismi kullanan parti bir tarafta duruyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun oynadığı bu oyun belki onların getireceği oydan öte başka bir şey. Kafalardaki o algıları kırdı. Yani Kılıçdaroğlu kurduğu oyunun bence esbabı mucizesi bu. Sağ seçmen, muhafazakar seçmen, mütedeyyin seçmen artık Cumhuriyet Halk Partisi ile o kadar da arada bir mesafe olmadığını görüyor. Karşılıklı konuşmalar, onların birlikte olmaları, dün eşlerine çıkmaları filan. Bunların hepsi bence bir takım soru işaretlerinin büyümesine ve aradaki şeylerin, aradaki farklılıkların ortadan kalkmasa bile dikkate değer olmaktan uzaklaşabileceğini gösterir oldu. Belki o seçmen bu tarafa gelmeyecek ama o seçmen belki İYİ Parti'ye gidecek. Belki şeye gitmeyecek, yani sandığa gitmeyecek. Dolayısıyla bunun ben çıktıları olacağını düşünüyorum. Üstelik bu durum esasında şimdiki havayı da izah ediyor. Yani modern seçmen de sağında, mesela ben orada o Balıkesir'de röportaj yaparken insanlar şaşırıyorlardı. Herkes kulak kabartıyor, bunlar ne diyecek acaba, ters bir şey söyleyecek mi falan diye. Herkes onun içindeydi ve ilginç bir şey söyledi. O işte İsmail Ağalı olan o uzun sakallı bir yurttaşımızdı. İşte bu dönemde dedi, AK Parti döneminde dedi, işte ahlaksızlık arttı falan dedi. Herkes şok oldu. Ne diyor ya bu adam falan. Şimdi hem aynı yerdeler ama eleştirinin sertliğiyle onlar uyuşmuyor. Dolayısıyla bir yerde beraberler ama her konuda tabii ki aynı fikirde değiller.
Kısaca cevap vermeni isteyeceğim. Sinan Oğan ve Muharrem İnce faktörleri nasıl? Genç seçmenin Muharrem İnce'ye kayacağı, ilk kez oy kullanacakların Muharrem İnce'ye oy vereceği söylemi vardı. Bu seçime şu an kayıtlı olduğumuz 13 gün kala hala geçerli bir söylenme, nedir son durum orada?
Muharrem İnce anketlerde de çok şey yapıyor. Gerilemeye başladı. Yani bir ara %16'ları görmüştü. Şimdi 5-6 bandına gerilemiş durumda. Yani o 2 hafta önceki o havası, parıldayan kimliği şu anda gözükmüyor. Sokak röportajlarında da bunu görmüyoruz. Yani eskiden sokak röportajlarında özellikle gençler çok fazla ince yönünde görüş beyan ederken zaman daraldıkça, 14 Mayıs yaklaştıkça oradan uzaklaşmalar var. Ben Sinan Oğan'ın biraz yükseldiğini görüyorum. Yani Sinan Oğan 1-1,5 bandındaydı. O biraz daha yukarı doğru, 2,5-3'lere doğru gitti. Gidiyor. Muharrem İnce de işte 5,5-6-5 oralarda gezinmeye başladı. Yani bütün araştırma esasında aşağı yukarı şunu gösteriyor. Eğer Sayın İnce ile Sayın Oğan'ın toplam oyları %7 seviyesinde olursa, o zaman seçimin birinci turda bitme ihtimali güçlenmiş olacak. Dolayısıyla son haftada bence biraz bunun üzerine iki tarafta yoğunlaşmaya çalışacak. Yani herkes, iki büyük aktör, bu seçimin iki büyük aktörü Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, bize oy verin ve bu iş birinci turda bitsin noktasına getirmeye çalışacak. Ama hem araştırma sonuçları da gösteriyor. Yani Erdoğan'a oy vermem diyen seçmen hala %56'nın altına inmedi. Dolayısıyla bugün baktığımızda Erdoğan alabileceği o ilk turda yani maksimum 44 gibi gözüküyor. Dolayısıyla öbür taraf 6'ya indiği takdirde Kılıçdaroğlu'nun bitirme ihtimali yükselmiş olacak.
Peki şimdi geride bıraktığımız haftanın en önemli gündem maddesi kuşkusuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan rahatsızlandığı dönemde işte İçişleri Bakanı Soylu'nun darbe açıklamaları, Bekir Bozdağ'ın açıklamaları, bir takım kutuplaştırıcı söylemler olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Binali Yıldırım'ın işgalciler açıklaması, bütün bunlar nasıl yankı buldu sokakta?
Ya bir kere şu tepki çekti. Yani şöyle bir tepki var. Ya yani birincisi, Türkiye'de sağ siyasetin en temel argümanı milli iradedir ve milli iradenin şekillendiği yer de sandıktır. Yani sandık iradesini Türkiye'de her şeyin üzerine koyar sağ Demokrat Parti, Adalet Parti, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi hepsi böyleydi. Ve Adalet Kalkınma Partisi de halk iradesi demez, milli irade eder. O sandığa millilik atfeder. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı'nın 14 Mayıs seçimleri bir darbe girişimidir deyip esasında, tabii onun bir de öncesi var. Yani şöyle diyor Sayın Soylu, dünyada doğuyla batı arasında büyük bir savaş var. Bu kadim bir savaş. Hristiyanlıkla Müslümanlık arasında bu savaş bugün de devam ediyor. Ve bu savaşın şu anda en önemli aktörü Türkiye. Müslümanların en önemli aktörü. Ve diyor ki bu seçim diyor 5 yıllık seçim değil, 100 yıllık seçim diyor. Bu seçim diyor Türkiye'nin seçimi değil, İslam aleminin seçimi diyor. Şimdi yani atfettiği anlam o kadar fazla ki şimdi herkes bu darbe girişimiyle takıldı kaldı ama o kendi kurduğu dünyada tarif ettiği şey gerçekten çok tehlikeli bir şey. Yani bir sürü düşmanlık içeren cümleler var bunun içinde. Ve tabii burada esas Amerika'yı da suçluyor. Yani bu seçimin arkasında bunda Biden'ın kazandığı seçim öncesinde yaz aylarında yaptığı bir konuşma. Yani orada bir soru geliyor ona. O soruya da karşı şunu söylemiş o zaman. İşte Türkiye'de Türkiye'de iktidar seçimler yolla değişmesi gerekiyor ki zaten yani o yani demokrasinin ana kuralı bu. Vay bunu niye dedin? Yani o cümleyi şey yaparak işte 14 Mayıs seçimlerini Batı manipüle ediyor demeye getiriyor. Şimdi bu esasla kendi seçmenine de zarar veren bir şey. Yani bir kere bu iktidarın zayıf olduğunu gösteriyor. Eğer yurt dışından bir müdahale oluyorsa, olabileceğini düşünüyorsa İçişleri Bakanı ya da iktidar buna niye karşı gelmiyor? İki, bence çok önemli bir şey ortaya çıkmış oldu. Hatırlarsın eski zamanlarda yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde seçimlerden önce Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve İçişleri Bakanı istifa ederdi. Şimdi etmedi. Etmemesinin ne olduğunu anlıyoruz çünkü ikinci değişik açıklama da Adalet Bakanı'ndan geldi. Adalet Bakanı dedi ki işte eğer seçim böyle biterse dedi şampanyacılarla dedi şampanya patlatanlarla alnı secdeye değenler arasında bir işte karşıtlık olacak dedi. Yahu bu memleket müşrikün memleketi yani alnı secdeye değmeyen kimi kastediyor? Yani bu yani biz onlar ayrımı yani tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor ki üçüncü açıklamada Binali Yıldırım'dan geldi. Eski başbakan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan vekili. Sayın Cumhurbaşkanı çekilse şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı olacak kişi. Dediği şey şu, bir istiklal savaşı veriliyor. Vatan işgal edilmek istiyor muyuz? Vatanı kurtarmak istiklal savaşı veriyoruz diyor. İstiklal savaşını kime karşı veriyorsunuz? Yani oradaki insanların bir kısmı sizin eski arkadaşlarınız bakıldığı zaman yani buradan bakıldığında ve öbür tarafa bakacağım. Evet ve yani öbür de Cumhuriyet Halk Partisi yani Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kuran parti. Yani şimdi bu bir seçim mi yoksa başka bir şey mi? Başka bir şey. 2002'den farkı ne? Yani 2002'de Türkiye seçime gitti. Sen de o zaman İstanbul'daydın. Milka takip ediyorduk o seçimi. O zaman da öyleydi. Yani kimse böyle bir şey demedi. Seçim oldu. Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi iktidardaydı. Gayet güvenli bir şekilde. Yani ben
demokrasi bunu gerekti. Yani çünkü o yüzden
Sayın Erdoğan'ın bütün mitinglerini izledim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Adıyaman'a gitti. Çok burada karıştı gitti ama bir sürü yerde fiziki tehditler vardı. Yani şimdi Türkiye niye böyle bir yere doğru gidiyor? Niye gitsin ki?
Hilmi, bu noktada seçim güvenliği konusuna da girmemiz lazım. Şimdi seçim güvenliği nedir? Nasıl olacak? Bir, ikincisi benim merak ettiğim iletişim konusunda bir kesintiye uğraması durumu söz konusu olur mu? İletişim kanallarının, sosyal medya mecralarının yavaşlatılması, internetin durumu söz konusu olabiliyor böyle durumlarda. Böyle bir beklenti var mı ya da bu endişe ne kadar gerçekçi? Bu ihtimal var mı 14 Mayıs akşamı için?
Yani depremden sonra Ulaştırma Bakanı dedi ki biz bunu iletişimin yani sosyal medya üzerindeki iletişimi yavaşlattık, bant aralıklarını daralttık dedi. Şimdi o sefer yapmaları da bence çok çok çok anormaldi. Çünkü sonrasında hepimiz hatırlıyoruz göçük altındaki insanlar mesajlar attılar ulaşmak için. Ve o mesajlar birkaç gün sonra ulaştı insanlara. Yani şimdi ben tabii bunun yani iletişim stratejisi açısından çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Artı uygulama da zaten çok tartışmalı bir halde. 14 Mayıs'ta yapılabilir mi? Umarım yapılmaz. Çünkü Türkiye sonuçta yani dünyada özellikle Orta Doğu'da demokratik bir şekilde yaşayan, seçim yapan nadide ülkelerden bir tanesi. Türkiye yalnızca kendisi için değil, bölgesi için, dünya için de çok kıymetli bir örnek. Bunu bizim mutlaka, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticilerinin bunu fark ediyor ve bunu idrakında olmalı ve bunu korumaları bence gerek şart. Birincisi, o yüzden ben Türkiye'nin yani demokratik teamüllerine güveniyorum. Böyle bir şey olmayacak, olmayacaktır, olmamalıdır diyorum. İkinci kısmı seçim güvenliği. Onu da şöyle söyleyeyim. Yani 1946'dan beri Türkiye'de çok partili hayatta seçim yapılıyor. Ve bence her seçimde belli oranlarda oylar kimlerde, mesela aşiretleri kuvvetli olduğu, eskiden tabii Urfa ve başka yerler, Urfa, Bingöl, Bitlis filan oralarda, Diyarbakır'ın daha uzak yerleri çokça yapılan bir şeydi. Zamanla azaldı tabii. Türkiye demokratikleştikçe bu azaldı. Ama mesela 2018 seçiminin Urfa'da yapıldığını duyduk, gördük, röportajlar yaptık. İnsanlar bazı yerlere sokulmadıklarını anlattılar. Bu sefer bunun daha az olacağına dair Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz günlerde, hafta sonu teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kansalıcı, seçim güvenliğinden de sorumlu. O uluslararası medyayla, gazetecilerle bir toplantı yaptı. Orada söyledi, 192 bin sandık var dedi. Yaklaşık 500.000 kişiyi biz bu sandıklara mobilize ediyoruz dedi Cumhuriyet Halk Partili. Bunun içinde avukatlar da var, müşahitler, sandık sorumluları vesaire. Bir güven mesajı verdi. Peki elektrik kesilirse ne olur dedik. Sandıkların üzerinde oturacak arkadaşlarımız dedi. Yani ona buldukları çözüm de sandıkların üzerine oturmak. Tabii yani orada şiddet olabilir mi olmaz mı bilmiyorum.
Olmaz hiç o.
Hiçbir şey olmaz. Ya Türkiye'nin demokratik geleneğine güvenmek lazım. Ama güvenirken de kontrolü, yani orada, yani sonuçta birçok parti gidiyor. O oylar seçmenin namusu, seçmenin fikrinin, düşüncesinin namusu o insanlara emanet. Herkese emanet. Ve burası 80 küsür milyonun birlikte beraber yaşamayı, yani ortak geçmişi, ortak geleceği tahayyül ettiği bir yer. Dolayısıyla umarım büyük sıkıntılar olmadan Türkiye aynı 14 Mayıs 1950 seçimi gibi, 14 Mayıs 1950 seçimi öncesinde de 1923-1950 27. Cumhuriyet Halk Partisi kesin iktidardaydı. CHP seçimi kaybederse sandığı devleti, makamı ya da iktidarı teslim etmeyecek konuşuluyordu. 19 Mayıs'ta İstanbul mitingi var. Büyük İstanbul mitingi. İşte hatta Türk siyaseti çok kullanan bir söz vardır. İşte paşam İstanbul sözü. O sözün edildiği şey, toplantı, miting. Ve orada İsmet Paşa gayet net bir şekilde güvence veriyor. Kaybedersem elbette gideceğiz. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi gidecek. Bu konuda güvence veriyor ve sonrasında bu yerine getiriliyor. Ben uzun bir iktidar, bundan sonra yani çok partili hayatta hiçbir partiye nasip olmayan 21 yıllık çok uzun bir iktidar. Ben burada da yani seçim sonuçlarının üzerine şüphe düşünmeyeceğini, düşünmemesi gerektiğini ve düşünmeyeceğini düşünüyorum. Umarım dünya siyasi tarihine çok tarihine geçecek temiz bir seçimi hep beraber tanıklayacağız.
Peki İlmi Acaloğlu, artık seçim için geri sayım sürüyor. Bizim de seçim 2023 videocast ilk kaydımızdı bu. VOA Türkçe muhabirleri seçimin nabzını Türkiye'nin tam tabiriyle dört bir yanından tutuyor olacaklar. Hem deprem bölgesinde, Ankara'da, Güneydoğu'da, İzmir'de, İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde VOA Türkçe muhabirleriyle biz de çeşitli konularda uzmanlarla söyleşi yapıyor olacağız. Ve seçim 2023 videocast özel yayınlarını sürdüreceğiz. İstanbul'dan şimdilik kapatalım. İlmi, teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Hoşça kalın. Görüşmek üzere.